Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 84. Ayırım. Fakat Doğucu Yan'ın görüşü belli değildi. Halide Edip bunların görüşünü şu belirsiz sözlerle tanımlar. Bu görüş Doğu'ya uygun daha elverişli bir durum için beslenen, baskı altında kalmış özlemlerden doğan fikirler toplamıydı. Bu fikirler doğal olarak Rus devriminin çok etkisi altında kalmıştı. Ona göre bu fikirler toplamına girenlerin sayısı da az değildi. Bu grubun önderi olan meşrutiyet aydınlarından biri olan Hakkı Behici Anar. Adını özellikle andığı bir başkası Hikmet Bey Bayur için o büsbütün gönlünde Türkiye'nin Bolşevik olmasını istiyordu der. Fakat Halide Edip'in tanımlarından bu kişilerin gerçekte Bolşevist bir rejim mi istedikleri, sadece devrimci bir rejim kurulmasını mı istedikleri, yoksa Rusya ile emperyalizme karşı işbirliği kurulmasını mı istedikleri belli değildir. İşçi ya da köylü ile en küçük bir ilişkisi bile olmayan sadrazam torunları ve okumuş kişizade arasında geleceğin rejiminin komünizm olacağı hayalini besleyen gençler bulunsa bile bunların özlemleri toplumda temeli ya da desteği olmayan hayalcilikten öteye bir ağırlık taşımıyordu. Gerçekte doğucularla batıcılar arasındaki asıl arayış o zaman henüz ciddi bir aşamaya gelmemiş bulunan Sovyetlerle dostluk sorunu üzerinde değil, daha gerçek sorun olan bu konu üzerine yazanların yanılmalarının ve bizi yanıltmalarının nedeni görüş ayrılığının komünizm ideolojisi ve rejimine karşı nasıl bir tutum alınacağı sorunu üzerine değil, ulusal rejim sorunu üzerine çıktığına dikkat etmemiş olmalarıdır. Görüşlerin ayrılması, karşıtlaşması, çatışması komünist bir rejim kurup kurmamak üzere değil, hükümetin ve meclisin niteliği yani anayasa sorunu üzerinedir. Batıcıların batı temellerine dayanan bir rejim yanlısı oldukları için Sovyet sisteminin alınışına karşı oldukları yolunda Halide Edip'in belirsiz tanımlayışı daha sonraki olayların ışığı altında inandırıcı değildir. Çünkü bunların Cumhuriyet'in ilanına hatta ondan sonrasına kadar süren siyasal çabalarında yeni Osmanlıların görüşünden daha öteye giden bir rejim istediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Batı yanlılarıyla kastedilen şey müttefiklerin kabul edeceği sanılan bir dış siyasa, örneğin mandat sistemini isteme, Amerikan himayesini çağırma ya da düşmanla uzlaşma yoluna gidecek Batı devletlerinin daha Birinci Dünya Savaşı sona ermeden bütün diplomatik eylemlerinin asıl hedefi haline getirilen Sovyet devrimine karşı dönme tutumu olabilir. Savaş süresi için gerekli siyasal rejim konusunda bunların meşrutiyet, saltanat ve hilafet rejimlerinin tutulmasından öteye giden bir görüşleri yoktur. Veya Mustafa Kemal'e karşı oluşlarının asıl nedeni onun bu rejimi bırakmaya doğru giden bir tutumu olmasıdır. Şu halde asıl çatışma konusu kapitalist ya da sosyalist bir rejim kurulması üzerine değil, sadece savaşı yürütecek geçici bir hükümet kurulmasından öteye gidilmemesi tezi üzerinedir. Batı ile uzlaşıldıktan sonra mevcut meşru rejime, saltanat, hilafet rejimine dönülebilir ve dönülmeliydi. Bu yönde gidilemeyecek olursa, kurulacak yeni bir rejimin bir Sovyetizm ya da komünizm yönüne gitmek demek olacağı iddiası işte bu çevrenin yaydığı bir iddiadır. Birçoklarınca o zamanki düşün açısından Rus egemenliğine dayalı, saltanat ve hilafetten kopmuş bir rejim kurmak, sosyalist bir rejim kurmak kadar aşırı devrimci bir işti. Bu eğilim bize 1876'daki sadrazamın kanun-u esasi yanlısı olanlara kızıllıkla suçlamasına hatırlatır. O zaman olduğu gibi şimdi de teokratik bir saltanat, hilafet rejimi yanlısı olanlar onun dışında herhangi bir rejime yönelmeyi aşırı bir sol eğilim sayıyorlardı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılışı bunalımı geçtikten sonra saltanat, daha sonra da hilafet sorunları ortaya çıkınca bu batıcılara şeriatçıların, İslamcıların, hilafetçilerin ve eski ittihatçıların katılmasıyla Mustafa Kemal'e karşı geniş bir cephe kuruldu ve çeşitli yönlerden onu ortadan kaldırma çabalarına girişildi. Büyük Millet Meclisi'nin niteliği üzerine başlıca üç görüş belirtilmekteydi. Birincisi, bu meclis ancak savaş süresince kurulmuş geçici bir meclis olabilir görüşü. İkincisi, meşrutiyet parlamentosunun sürgünde bir devamı ya da geçici olarak onun yerini alan bir meclis olabileceği görüşü. Bu görüşte bulunanlar içinde İstanbul'daki padişah yerine bir sultan naibi ya da bir halife vekili bulunmasını düşünenler de vardı. Üçüncüsü, egemenliğin artık ulusa geçtiği, meclisin ulus adına yasama ve yürütme yetkileri olan yeni bir meşru devletin temsilcisi olacağı görüşüdür. Birinci ve ikinci görüşte olanlar için üçüncü görüş meşru olmayan bir rejim kurmak, Mustafa Kemal'in diktatörlüğü altında bir halk cumhuriyeti kurmak gibi devrimci bir yol açmak demekti. Dikkat edersek görüyoruz ki Sovyet modelini alma sözleri meclisin kendi niteliği üzerindeki tartışmaların çıktığı zamana rastlar. Halil Bey'e göre Mustafa Kemal'in kendi yakınlarına açıkladığı ve sonra değiştirilmiş biçimiyle kabul edilen taslağın yazarı Doğucu denen grubun ileri gelen bir temsilcisiydi. Ne asıl ne de değiştirilmiş biçiminde bu tasarının Sovyet sistemiyle bir aynılığı olmadığına göre Batıcı grup adına yapılan iddialar, o zaman sosyalist bir rejim kurmak şöyle dursun, ulus egemenliğine dayanan yeni bir yasal rejimin bile ne denli yadırgandığını gösterir. Saltanat ve hilafetli meşrutiyet rejimini Batı modeli sayanların ulus egemenliğine dayalı bir rejimi Sovyet rejimi saymaları şaşılacak bir şey değildir. Gerçekten böyle bir şey, meşru Osmanlı saltanat ve hilafetine isyan, yüzyılların büyük geleneğinden kopma demekti. Bu şimdiye kadar gördüğümüz dönemlerin hiçbirinde girişilmemiş ölçüde bir devrimcilikti. Bu dönemdeki komünist akımı ve partileri konusunun daha sonraki hayli spekülasyon ve sömürü konusu yapılmasının başlangıçları da Ankara'da kurulan meclis ve hükümetin İstanbul'daki meşru hükümet karşısında siyasal ve hukuksal durumu üzerine çıkan bir devrimci görüşü yanlış anlamada ya da yanlış göstermede yatar. Daha sonra önce telmih yoluyla, daha sonraları ise özellikle 1940-1950 döneminde açıkça bütün Mustafa Kemal düşmanları Kemalist devrimlerin komünizmden alındığı iddiasını yürütmüşlerdir. O zamanki ve daha sonraki Sovyet yazarlarının ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı tarihi çerçevesi içinde doğrudan doğruya incelemekten ziyade Sovyet devrimi konusunda değin bir olay olarak alan Batı yazarlarının bu birincilerden aldıkları bilgilere dayanarak yazdıklarının da bu spekülasyonlara katkısı olmuştur. Bu Sovyet ve Batı yazarlarına göre Anadolu'da işçi ve köylü emekçi sınıfının başlattığı bir komünizm akımı vardı. Bir Osmanlı paşası olan Mustafa Kemal, Sovyetlerden yardım sağladıktan sonra bunları soysuzlaştırma ya da yok etme yoluyla önlemiştir. Böyle bir iddianın gerçeklik derecesini anlamak için önce olayların kronolojisine, sonra da bir haritaya azıcık dikkatle bakmak yeter. O zaman ilk önce bu varlığı söylenen akımların yeni bir rejim kurulması sorunu etrafındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir zamana rastladığını görürüz. Sovyetlerden yardım sağlama işi anayasa düzeyindeki ilk önemli bunalım geçtikten sonra gelen bir olaydır. Sovyetlerle antlaşma 16 Mart 1921'de olmuş. Bunda iki yan birbirlerinin rejimlerini karşılıklı tanıdıklarını açıklamışlardır. Asıl Sovyet yardımı ve Büyük Millet Meclisi hükümetinin maddi desteklenmesi de ancak 1921 yazından sonra başlamıştır. Nitekim şimdi gözden geçireceğimiz anayasal kuruluş konusu etrafındaki bunalımın sonuçlandığı 20 Ocak 1921'den sonraki Haziran'ın 28'inde Mustafa Kemal Sovyet temsilcisine kesin ve açık olarak şunu bildirmiştir. Kurduğumuz hükümet şekli ülkemizin koşullarına, toplumsal eğilimlerine ve halkın ihtiyaçlarına tamamen uygun bir hükümet şeklidir. Bu Sovyet yardımı başladığı zaman Ankara'daki rejim artık biçimini almış bulunuyordu. Sovyet önderleri de bu rejimin sosyalist ya da komünist bir rejim olmadığını kesin olarak biliyorlardı. Haritaya bakmanız bize öğreteceği öteki gerçek de şudur. O zaman Türkiye'de işçi sınıfı, hatta burjuvazi denilebilecek kişilerin yoğunlaştığı bölgelerin hepsi işgal altındaki bölgelerdir. Bunların en önemlisi olan İstanbul'da işçi sınıfı adına yapılan girişimler siyasal davalar etrafında olmaktan çok İşçi ücretleri ve yaşama koşullarıyla ilgili istekler etrafında toplanır. İşgal altında olmayan yerlerdeki tek istisna Eskişehir'dir ki burası da işgal tehlikesi altındadır ve daha sonra 1921 Mart sonlarında işgal edilmiştir. Hem de burada Ankara'daki hükümetten karşı bir iç savaşı bulunduğunu gösteren bir alamet yoktur. Eskişehir'in işçi hareketi olduğu iddia eden olayların yoğunlaştığı bölge olarak sivrilmesinin altında yatan asıl gerçek, komünizm perdesi altında Mustafa Kemal'in önderliğine karşı çevrilmiş komplolardan bir tanesinin oradaki bir çeteci örgütünün gücü etrafında kümelenmesidir. Geri kalan yerlerde ise devrimci bir köylü ya da işçi akımı olduğuna gösteren hiçbir olay olmadıktan başka 84. ayırımın sonu sayfa 489 devamı 85. ayırımda. Onların halifetçilerin belki de düşman güçlerinin kışkırttığı ve Mustafa Kemal'in kurma halinde olduğu orduya karşı çevrilmiş olan olaylardır. Bütün bunların en tipik olarak düğümlendiği olaylar Yeşil Ordu adıyla tanınan bir örgüt tarafından dönen, sözünü ettiğimiz iki kaynaktan gelen görüşe göre bu örgüt bir köylü ve işçi devrimciliği örgütüydü. Amerika'da bu konu üzerine yazan Ivan Spector, yalnız Rusça kaynaklara dayanarak 1919'da Anadolu'nun birçok yerinde komünizm yanlısı köylü akımları olduğunu ispatlanmış bir gerçek gibi kabul ederek 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra bu akımların Yeşil Ordu örgütünde yoğunlaştığını ileri sürer. İngiltere'de Bolşevik devrimin en tanınmış tarihçisi olan E.H. Kerr da aynı kaynaklara dayanarak bu örgütün kökleri toprak sorununda olan köylü akımının yaratıcısı olduğu inancındadır. Ona göre bu Yeşil Ordu az topraklı ya da topraksız köylülerin örgütüydü. Türkçe kaynaklarda ise bu örgüt ya bir muamma ya da efsane olarak gözükür. son zamanlarda sosyalist akımların geçmişi üzerine uyan ilgi dolayısıyla çıkan maksatlı yayınlarda Ankara'daki siyasal dramın sorunlarının perspektifi içine konmadan yazılmış oldukları için efsaneyi daha da şişirmişlerdir. Yeşil Ordu olayının az sonra değineceğimiz bir efsane yanı olmakla birlikte gerçek yanını Nutuk açıkça anlattığı halde bir muamma gibi gösterilmesine devam edilmesi anlamlıdır. Bunu Mustafa Kemal'in önderliğine ve düzenli bir ulusal ordu kurma çabalarına karşı çevrilmiş bir tertip olduğunu açıklamak istenmiyor. Yeşil Ordu'nun gerçek olan yanını doğru olarak sergilediğinden kuşkumuz olmayan Atatürk'ün anlatışı, yukarıdaki varsayımlara dayalı iddiaların tersini gösterdiği gibi, Yeşil Ordu etrafında halkalanan ihtirasların yalnız rejim ve anayasa sorunuyla değil, aynı zamanda ordu sorunuyla da ilgili olduğunu gösterir. Düşmanla savaş konusunda ilk direnme deneylerinden kalma çete savaşı görüşüyle strateji ustası bir general olarak Mustafa Kemal'in görüşü arasında tam bir karşıtlık vardır. Birçok romantikliğe, biraz kabadayılığa kaçan kişiler aşağıda değineceğimiz siyasal çıkarları düşünenler ile ya Arif Oruç gibi sıradan bir serseri ya da Çerkes Ethem gibi eşkıyalığa yatkın kişiler arasındaki görüşe göre ulusal kurtuluş savaşı çetelerle kazanılabilecekti. Çünkü erler subayların komutası altında savaşmıyorlardı. İlk meclis hayli romantikleştirildiği için örtülü tutulan nokta, Büyük Millet Meclisi'nin birçok üyesiyle onların çevrelerinin de bu görüşe candan katıldıklarıdır. Mustafa Kemal için ise düzenli yeni bir hükümet kurmak gibi düzenli normal bir ordu kurmak da şarttı. Üstün silahlarla donanmış bir istila ordusuna üstün strateji planıyla yönetecek üstün bir komuta birliği altındaki bir orduyla karşı konulabilirdi. Nitekim öyle oldu. Böyle bir ordunun geliştirilmesine halk arasında etkili olmaya başlayan din, şeriat, hilafet ve saltanat kaynaklı propagandalar ve ayaklanmalar önemli bir engel olmaya başlamıştı. Bu ayaklanmalar toprak isteyen köylülerin isyanları değil, tersine 2. Mahmut zamanından beri siyasal güçleri kırılmakla birlikte ekonomik güçleri hala yaşayan eski derebey ve ayağının artıkları olan toprak ağalarıdır. Bölgesel eşrafın ve bir de tarikatçıların beklenen mehdilerin çıkarttığı isyanlardır. Gerilla çetecilerinin bunları bastırma çabaları, ulusal savaşı bırakıp bir de iç savaş yönüne dönülmesi tehlikesini taşıyordu. Bu militar örgüt olmaktan ziyade ordudaki bozgunculuk eylemlerini önleyecek, ulusal bir beraberlik propagandası yürütecek bir örgüt olarak Mustafa Kemal'in anladığı Yeşil Ordu'da bu hikayenin gerçek yanını gösterir. Hikayenin efsane yanını Nutuk doğrudan doğruya açıklamamakla birlikte dolaylı olarak gösterdiği gibi onunla ilgisiz gibi görünen bir takım olaylar üzerine edinilen bilgileri verir. Bu örgüt ikinci aşamasında kendisinden beklenen işin tam tersini güden güçlerin siyasal bir aracı olmaya başlamıştır. Yeni bir rejim, ulusal bir ordu, Mustafa Kemal'in siyasal hem militar önderliğine karşı olan ne kadar batıcı yani meşrutiyetçi, hilafetçi, çeteci ve sanımıza göre en önemlisi ne kadar eski ittihatçı varsa hepsinin paylaşık olarak şişirmeye, başka bir bölüye Enver Paşa'yı yeni bir kurtarıcı gibi efsaneleştirmeye çalışılıyordu. Bugün artık biliyoruz ki meclis içinde ve dışında Enver Paşa'yı iktidara getirme işine koyulmuş geniş bir iddiatçı komplosu vardı. Yeşil Ordu'nun efsane yanı işte bu komplo gelişirken Kafkasya'da Enver Paşa'nın bir İslam ordusu kurduğu yollu propagandalar arasında doğdu. Bu propagandaya giren unsurlar şunlardır. Sovyet önderleri Enver Paşa'yı destekliyorlar. Onların yardımıyla Azerbaycan ve Kafkasya'da bir İslam ordusu kuruluyor. Bu İslam ordusu Anadolu'ya gelerek emperyalistlere karşı saltanat ve hilafeti kurtaracak. Aynı zamanda bütün İslam dünyasını birleşik bir cephe altında ayaklandıracak. Enver Paşa Cezayir'den Hindistan'a kadar bütün Müslüman ülkelerinin temsilcilerinin kurduğu bir örgütün başındadır. Halbuki Mustafa Kemal diktatörlük peşindedir. Amacı sadece kendi diktatörlüğü altında bir yönetim kurmaktır. Hanedan kurma peşinde olduğunu ileri sürenler de olmuştur.